Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Tabii, çünkü Atatürk'e söyleyemediklerini İnönü'ye söylüyorlar. Daha kolay diye düşünüyorlar.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Bu şifrelemeler de tabii ki birileri yaptıysa bunun deşifre mekanizmaları da vardır. Ortada olup yani bulunabilir.
Türkiye'nin yasaksız programı.
Çatışma taraflar arasında oluyor. Silahı eline alan taraf bir şey istediği için silahı eline alıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor.
İyi akşamlar, 26 Ocak 2017 günlerden Perşembe, saatler 17.30, RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan, Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında. Artık kampanyalar başlamak üzere. Harıl harıl çalışıyorlar siyasi partiler genel merkezlerinde. AK Parti neden evet denilmesi gerektiği üzerine çalışmaları yapıyor ve bir takım işaretler de çıkmış durumda ortaya. Cumhuriyet Halk Partisi ise neden hayır deriz'in artık gerekçelerini oluşturuyor ve kampanyaların hangi çerçevede yürüyeceğine ilişkin son rütuşlar yapılıyor. Detaylarını program içinde aktaracağız ama en zor durumda olan Milliyetçi Hareket Partisi elbette. MHP'liler Devlet Bahçeli'nin daha önce başkanlık sistemine karşı çıktığı videolar ne zaman sosyal medyayı açsanız karşınıza çıkıyor. İşte Bahçeli bu duruma karşı neden başkanlığa evet dediğini kendi tabanını anlatmak için harekete geçmiş durumda. Bu arada anket firmaları da anketlerini yapmaya devam ediyorlar. Her gün farklı bir firmadan farklı bir anket sonucu alıyoruz. Bugün de taban tabana zıt iki anket sonucunu sizlerle paylaşacağım. Neden böyle sorusunun yanıtını da birlikte bulmaya çalışacağız ama siyasi parti liderleri zaten her buldukları fırsatta kendi duruşlarına göre referandumdaki kampanyalarının işaretlerini veriyorlar. Bugün de Başbakan Binali Yıldırım kürsüdeydi, farklı törenlerde ve orada hep anayasadan bahsetti. Anayasa ve aynı zamanda FETÖ soruşturmaları, iki başlık vardı. Anayasa meselesinde neden meclisin daha güçlü olduğunu, neden daha demokratik olduğunu yeni sistemin, neden tek adam olmadığını ve tabii ki Türkiye'de istikrarı nasıl sağlayacağını, uzlaşmayı nasıl getireceğini anlattı. Bunları madde madde sizlere aktaracağım. Bir takım itirazlarım da var. O itirazları da sizlerle paylaşacağım. Bir yandan da FETÖ soruşturmalarının neden bitirilemediğini ve davaların neden açılamadığını sorguladı Binali Yıldırım. Türkiye'de soruşturmayı polislerin yaptığına ilişkin genel algının yanlış olduğunu da söyledi. Savcıların daha çok devrede olması gerektiğinden bahsetti. Bin yıllık bir sorun bu aslında Türkiye'ye baktığınızda. Savcılar aslında güvenlik kuvvetleriyle çalıştıklarında onlar adli kolluk kuvveti hüviyetine bürünüyorlar ve savcının emrine giriyorlar. Ancak Türkiye'de bu adli kollukla ilgili düzenleme bir türlü yapılamadı ve savcıların tam yetkisi güvenlik güçleri üzerinde sağlanamadı. Bunun nedeni de idarenin yapılan operasyonlara hakim olma isteği olarak söylendi. İşte bu meselelere niye o iddianamelerin hazırlanamadığını, daha önce yapılan polislerin soruşturmalarının savcılar tarafından mahkemeye taşınmasının hangi yöntemle olduğunu ve bunun önüne nasıl geçilebileceğini hukukçularla konuşacağız anayasa dışında. FETÖ soruşturmasının spora kaydığını da söyleyebiliriz. Özellikle 2008 yılından sonra futbol dünyasının didik didik edildiğine ilişkin haberler var bugün. Kim neye bakıyor, neler araştırılıyor, hangi futbolcular mercek altında, hangi müsabakalar mercek altında, bütün bunları da değerlendireceğiz programımız içinde. Şimdi referandum dedik, referanduma gidilirken belki sizin de dikkatinizi çekmiştir bir takım haberler var. YSK'nın seçim sistemine müdahale edilebileceği yönünde. İktidar partisi mensupları ya da iktidarı savunanlar aslında bunun bir provokasyon olduğunu söylüyorlar. Aynı eleştiri CHP'den de geliyor. Bu yöntemle hayırcıların sandığa gitmesinin engellenmek istendiğine ilişkin bir takım iddialar var. Peki sistemle oynanabilir mi? Kullandığınız evet oyu evet hanesine yazılır ve bu sonuca yansır mı tam olarak? Ya da hayır oyu kullandınız, bu tam olarak sonuca yansır mı? Yoksa bir takım oynamalar yapılır mı? Amerika Birleşik Devletleri'nde son seçimlerde buna ilişkin tartışmaların çok büyüdüğünü biliyoruz. Hatta uluslararası bir krize bile neden oldu Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. Peki Türkiye'de bu sistem güvenli mi? Uzmanına soracağız. Amerika demişken Amerika'ya da bakacağız elbette. Çünkü Trump ard arda imzalar atıyor ve herkes şaşırıyor. Aslında seçim döneminde verdiği vaatlerin gereğini yapıyor ama o vaatler sanki gerçekleştirilemez gibi görünüyordu o dönemde. Türkiye ile ilgili, Türkiye'nin yaşadığı sorunlarla ilgili bir takım kararların da arifesinde görünüyor. Özellikle Suriye konusunda güvenli bölge ile ilgili bir açıklaması var ki bu açıklama önemli. Bir taraftan da Suriye'de Rusya'nın çalışmalarını hızlandırdığını görüyoruz. Anayasa çalışmalarını. Bu çerçevede Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü PYD ile de temasa geçtiğine ilişkin bilgiler var. Hem bölgeye bakacağız hem de Trump koltuğa oturduktan sonra neler yaptı, bunlarla ilgili değerlendirmeleri yakından takip eden isimlerden alacağız. Bugün dikkat çeken bir açıklama daha vardı. Çevre Bakanı'ndan İstanbulluları korkutan bir açıklama. 4 fay kırığı var ve bunların süresi dolmuş, her an deprem olabilir. Riskli bölgeler var İstanbul'da ve yeniden yapılandırma hızla tamamlanmalı dedi. Çok büyük bir tabii çerçeve bu. Bunun detaylarını da sizlere aktaracağım, Çevre Bakanı'nın sözlerini. Yaklaşık 1,5 saat boyunca beraber olacağız ve bu başlıkları önünüze sereceğiz. Yorumlatacağız, değerlendirme size ait olacak. Frekanslarımız İstanbul ve Bursa'da 106.4, Kocaeli'nde 93.4. Bir de bunu izle.com adresine girerseniz YouTube üzerinden yaptığımız yayına ulaşacaksınız. Ayrıca Sputnik Haber Ajansı'nın Facebook sayfasında da yayındayız şu anda.
Türkiye'nin konuştuğu olayları gerçek tanıklarıyla, tüm ayrıntılarıyla anlatmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Referandumdu, kampanyalardı, partilerin stratejileriydi. Onları bir adım şöyle öteye atalım. Son dakika bir gelişme var, onu aktaralım. Aslında oradan da FETÖ soruşturmalarıyla devam edeceğiz. Yunanistan'dan bugün haber geldi. Malumunuz 8 Türk askeri helikopterle Yunanistan'a kaçmıştı 16 Temmuz'da. Sonrasında Türkiye bu askerlerin iadesini istedi. Helikopter Türkiye'ye geldi ama askerler gelmedi. 8 Türk askerinin Türkiye'ye iadesi Yunanistan tarafından reddedildi. En üst mahkeme tarafından alındı bu karar. Peki şimdi ne olacak sorusu vardı. O soruya da şimdi şu anda bir yanıt gelmiş durumda. O 8 Türk askeri ellerini kollarını sallayarak Yunanistan'da mı gezecekler? Başka ülkelere mi geçecekler? Mülteci statüsü mü kazanacaklar diye Yunanistan mahkemesi o 8 Türk askerinin en azından şimdilik tutuklanması kararını vermiş. Türkiye ısrarla askerlerin Türkiye'ye iadesini istiyordu. Mahkeme bu iade talebini reddetti. Az önce aktardık. Başbakan Binali Yıldırım maddeyle ilgili bir toplantıda konuştu. Daha önce de söylemiştim. 15 Temmuz'un üzerinden çok zaman geçti. Savcılar hızla hareket etmeli. İnsanların içinin soğuması için o davalar açılmalı demişti. Bugün de benzer sözleri sarf etti ve dedi ki bu mesele artık çok gecikti. Savcılara da buradan sesleniyorum dedi. Yargı bağımsız ama onlar da İşte Beştepe'yi bombalayanlar belli, halkın üzerinde uçak uçuranlar belli, halka silah sıkanlar belli, görüntüleri var ortada. Bunlar niye hakim karşısına çıkmıyorlar diye serzenişte bulundu ve aslında yargıya bir nevi de uyarıda bulundu. Bunları söylerken başka bir değerlendirmesi daha vardı. Aslında 2010 yılına kadar 10 yılındaki anayasa değişikliğiyle ilgili olarak bir öz eleştiride bulundu Başbakan Binali Yıldırım. O öz eleştiriyi aktarayım size. Tatarından kurtardık, beterine rastladık dedi 2010 yılındaki anayasa değişikliği meselesinde. Bir tehlikeyi bertaraf ederken farkında olmadan başka bir tehlikenin kapımızı çaldığının farkına varamadık. Tatarından kurtardık, beterine rastladık. FETÖ'cüler sinsice 2010 referandumundan sonra yürüttükleri faaliyetleri aleni hale getirmiş, yargıyı kendi kirli emelleri doğrultusunda kullanma durumuna gelmiştir dedi yaptığı açıklamada. Bu açıklama önemli çünkü özellikle muhalefet 2010 referandumunda hükümetin bütün gücüyle bu referandumdan evet çıkması için çalıştığını hatırlatıyor. Sonra da yanıldığını. Bu referandumda da benzer düzenleme var anayasayla ilgili. Türkiye'nin yönetimi değişiyor. Burada da yanıldığınızı sonra anlarsanız ne olacak sorusunu soruyor. Yeterince konuşulmayan, yeterince tartışılmayan bir anayasa değişikliğinin halkın önüne götürüldüğünü söylüyor. Ve bununla ilgili bir öz eleştiriyi bugün Binali Yıldırım'ın ağzından duymak da tabii enteresan oldu. Bir başka değerlendirme de kovuşturmalar ve soruşturmalarla ilgiliydi. Kovuşturma yargılama süreci, soruşturma da savcılık süreci biliyorsunuz. O soruşturmaların Türkiye'de şirazesinin şaştığını söyledi Binali Yıldırım. Polislerin özellikle bu 15 Temmuz öncesinde polislerin soruşturmada tam etkili olduğunu aktardı. Kendi başına gelenleri de söyledi. Aslında bir takım polislerin hemen yanı başındaki bir isim için dinleme kararı aldırdığını öğrendiğini, ilgilileri uyardığını, o uyarısı sonrasında bir sonuç alamadığını ve dinlemenin kesildiğini aktardı. Sonra yeniden başladığını, tekrar uyardığını ama yine bir sonuç alamadığını ve o süreçte polislerin soruşturmada tek etkin güç olarak yer aldığını söyledi. Savcıların devreye girmediğini, önüne gelen dosyaları onaylamaktan ibaret olduğunu söyledi o dönemki görevlerinin. Aslında bu genel bir sorun, bir adli kolluk kuvveti sorunu. Türkiye yıllardır bu meseleyi tartışıyor ama bu meselenin içinden henüz çıkabilmiş değil. Niye? Çünkü idare kendisi için, kendi kontrolü için soruşturmaların polis kontrolünde olmasını da talep ediyor. Eğer adli kolluk sistemi kurulsa Türkiye'de, tıpkı Fransa'da olduğu gibi, savcılara bağlı bir güvenlik gücünden bahsediyoruz. Olayları araştıran, olay yeri araştırmalarını yapan bir güvenlik gücünden bahsediyoruz. Eğer böyle bir sistem kurulsa savcılar daha bağımsız hareket edebilecekler. Kendilerini bağımsız hissedebilecekler ve idarenin kontrolünden de çıkacak soruşturma süreçleri. Ama bugün itibariyle baktığınızda Türkiye'de güvenlik güçleri hem güvenliği sağlıyorlar hem de adli kolluk kuvveti görevi görüyorlar. Bunu ayırmaya da hükümet şikayet ediyor ama pek niyetli görünmüyor doğrusu. Siyasi olarak da mesajları vardı Binali Yıldırım'ın, anayasa değişikliği elbette. Burada neden evet denilmesi gerektiğini aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aslında anayasa değişikliğini anlamadığını söyledi. Niye anlamıyor dedi Cumhuriyet Halk Partisi için. En önemli eleştiri, parlamento ortadan kalkıyor eleştirisi. İşte buraya verdiği yanıt, bu eleştiriye verdiği yanıt dikkat çekiciydi. Başbakan Binali Yıldırım'ın. Yıldırım dedi ki şu anda dedi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iktidar partisinin talebi dışında ya da hükümetin talebi dışında herhangi bir yasa geçmesi mümkün mü? Değil dedi. Bu da bir öz eleştiri. Aslında demokratik bir ortamda iktidar partisi dışında muhalefetin talep ettiği bir yasal değişiklik Türkiye'nin menfaatine ise niye geçmesin? Ama teamül oluşmuş, geçmiyor dedi. Yani parlamento güçlü değil ve yürütmenin kontrolünde dedi. Bunun değişeceğini söyledi yeni anayasa değişikliğiyle birlikte. Cumhurbaşkanlığı sistemi geldiğinde bu mesele değişecek. Parlamento sadece kanun çıkartacak, hükümet farklı bir çalışma içinde olacak dedi. Yani hükümet tasarıları artık parlamentoya gitmeyecek, parlamento kendisi yasa çıkartacak dedi ama bir bölümünü gözlerden kaçırmak istedi herhalde buradaki düzenlemenin. O da partili cumhurbaşkanlığı. Şimdi yeni getirilen sistemde parlamento yasaları çıkartacak, doğru. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı kim olursa olsun o parlamentodan yasa çıkması için hükümet adına bir tasarı göndermeyecek. Bu da doğru ama aynı zamanda Cumhurbaşkanı bir partili cumhurbaşkanı olacak. Yani seçimlerde çoğunluğu sağladığında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu sağlayan partinin genel başkanı aynı zamanda cumhurbaşkanı olacak. Tasarıyla değil ama bundan sonra da tekliflerle sadece o çoğunluğun istediği düzenlemeler yapılacak. Zaten muhalefetin tepkisi de bunaydı. Diğer meselelerde de uzlaşmadan bahsetti. Seçim sonuçlarına göre oluşturulacak kabinenin uzlaşmayla ortaya çıkabileceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Aslında bu uzlaşmanın işareti kampanyalarda da halka anlatılacak, verilecek. Çünkü AK Parti hazırladığı bir bildiride o uzlaşmanın fotoğrafını da kullandı. AK Parti'nin hazırladığı referandum kitapçığında birlik ve uzlaşma başlığı altında Bahçeli fotoğrafı yer aldı. Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın sohbet ederken, gülümserken verdikleri o poz. AK Parti 50 sayfalık bir kitapçık hazırladı. Anayasa değişiklik teklifinin tüm maddelerinin tam metni bu kitapçıkta yer aldı. Numan Kurtulmuş'un tepki çeken canlı bombalar devam edebilir, referandumdan evet çıkınca terör biter sözlerine benzer ifadeler kitapçıkta da yer alıyor. Yani bu süreçte AK Parti'nin en azından kampanyasında daha istikrarlı bir yönetim ve terörden arındırılmış bir süreç için başkanlığa evet davetinde bulunacağı anlaşılıyor. Ve birlik ve uzlaşma başlığı altındaysa Bahçeli'nin fotoğrafı yer aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adli yıl açılış töreninde birlikte çekilmiş bir fotoğrafıydı bu. Özellikle bu düzenleme hayata geçerse bundan böyle kurulacak olan hükümetlerde MHP'li milletvekilleri ya da MHP'li siyasetçiler de bakan olarak yer alabilir demişti Binali Yıldırım. O sözlerinin altını da bu kitapçıkla doldurmuş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi ise bütün bu hazırlıklarına karşı iktidar partisinin o da hayır yönünde bir kampanya için hazırlık yürütüyor ama bir parti kampanyası yapmama kararı gözleniyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Mesela yapılacak olan mitinglerde sadece Türk bayrakları kullanacak. CHP bayraklarının o mitinglerde kullanılmaması planlanıyor. Sivil toplum örgütleri, bir takım kuruluşlar, bu anayasa değişikliğine karşı çıkan birlikler, gruplar, bunlarla işbirliği yapılacak ve mitingler düzenlenecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı milletvekilleri seçim bölgelerinde çalışacaklar ama mitinglerin sayısının çok fazla olmayacağı belirtiliyor. Bir yandan hava koşulları, bir yandan da güvenlik endişeleri nedeniyle. Bu arada yelpazeyi geniş tutmak için parti farkı gözetmeksizin Cumhuriyet Halk Partisi farklı siyasetçilerin de kampanyaya dahil olması için plan yapıyor. Bu çerçevede bazı siyasetçilerin, hayır diyen siyasetçilerin, ki geçmişte milletvekili olan birçok siyasetçi bu anayasa değişikliğinin Türkiye'nin hayrına olmadığını söylemişti. Onlar da dahil olmak üzere hepsinin kapısı çalınacak ve bu hayır kampanyasına destek vermeleri istenecek. Tabii bir de verilecek mesajlar var. Olumsuz mesaj vermemesi üzerinde bir uzlaşma olduğu anlaşılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkene sahip çık, demokrasine sahip çık ve cumhuriyetine sahip çık sloganlarının kullanılacağına ilişkinde işaretler var. Ama şu ana kadar tam olarak net bir biçimde açıklanmış değil CHP'nin de kampanyası. Bir yandan da MHP'ye bakmak lazım. Çünkü en zor şartlarda kampanya yapacak olan siyasi parti Milliyetçi Hareket Partisi. Niye zor? Çünkü Devlet Bahçeli bundan çok kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık sistemini gündeme getirmesinin ardından çok sert eleştiriler yöneltmişti bu başkanlık sistemine. Sonra ne oldu? Sonra bir grup toplantısında çıktı ve Türkiye'de fiili durum var. Bunun hukuki altyapısı hazırlanmalı dedi. Ardından da anayasa değişikliği süreci başladı. İşte şu anda özellikle sosyal medyada Devlet Bahçeli'nin başkanlık sisteminin Türkiye'yi nasıl uçuruma götüreceğine ilişkin açıklamaları, geçmişte yaptığı açıklamaları dolanıyor. İşte MHP bu izlenimi de ortadan kaldırmak için özel bir çalışma yapıyor. Devlet Bahçeli'nin önümüzdeki süreçte yine meydanlara çıkarak bu değişikliğe neden evet dediklerini açıklaması bekleniyor ve tabanını ikna etmesi, ki şu ana kadar gelen bilgiler Milliyetçi Hareket Partisi'nde tabanın özellikle bu değişiklikler konusunda çok fazla ikna olmadığı yönünde. Kim yaparsa yapsın anketi benzer sonuçlar çıkıyor. Bütün mercekler MHP tabanına dönmüş durumda. O merceklerde MHP tabanının MHP tarafından, MHP Genel Merkezi tarafından nasıl ikna edileceği üzerine, işte zaten genel merkezde yapılan çalışmalar da bu yönde. Şimdi geçelim Binali Yıldırım'ın konuşmalarına. iki unsurun önde olduğunu söylemiştik. Birincisi bu FETÖ davaları niye açılmıyor kardeşim diye sordu. İnsanların içi soğusun bak, meydanlarda idam idam diye bağırıyorlar. Bombaları atanlar belli, insanları öldürenler belli. Hadi iddianameleri hazırlayın da hakim karşısına çıkartın çağrısında bulundu ve gecikmeyi eleştirdi. İkinci eleştiri ise polisin soruşturmalardaki etkinliği üzerineydi. İşte bu iki başlığı da uzmanıyla konuşalım. Profesör Ersan Şen telefon attığımızda ona soracağız. Niye gecikiyor diye. Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkürler. Selamlar. Sağ olun. Şimdi ikinci kez ben bu serzenişi duyuyorum. Binali Yıldırım'ın ağzından. Daha önce de davaların gecikmesine ilişkin eleştirilerini ortaya koymuştu. Gerçekten ben de merak ediyorum. Yani bu nedir acaba bu kadar? Uçağı kullanan belli, orada işte bombaları atanlar belli, ifadelerini okuyoruz. Niye açılamıyor bu davalar bir türlü?
Tabii. Ne dersiniz hukuki olarak? Şimdi herkes kendi penceresinden bakar. Özellikle siyasiler tabii rahat konuşurlar. Biliyorsunuz yürütmenin şu anda başı olarak, yani Bakanlar Kurulu'nun başında olan başbakanımız netice itibariyle vatandaş olarak eleştirisini tabii yapabilir. Yargıya müdahale etme gibi bir yetkisi yok. Neticede o serzenişi siyasi bir şekilde vatandaşlardan, seçmeninden gelen bu gibi talepleri, mektupları, yazıları, çizileri herkes takip ediyor. O da bunu bir ihtiyaç olarak gündeme getirmiştir. Ama iş acaba öyle mi? Tabii meseleye 81 vilayetten baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin maalesef devlet ve hükümet hatalarıyla yıllara sari, yani bunu sadece bu dönemle sınırlı tutmuyorum, bir yapıya nasıl teslim edildiğini, gerçek devletin paralel hale getirildiğini herkes görüyor. Bu işler kolay işler değil. Doğru. Yani öyle sabahtan akşama hemen iddianameleri hazırlamak, efendim işte kamu davalarını başlatmak kolay olmuyor. Sonra açılmadığını kimse söyleyemez. İstanbul'da, Ankara'da, muhtelif illerde birçok dava şu anda başlamış durumda. Ama siz tabii
asıl çok dava bekleniyor değil mi? Bu genel
asıl davadan kastı şu ise
silah kullananlar. Ankara'daki
evet, 15 Temmuz'da o silah kullananlar, iddia edilenler, işte darbeye karışanlar, bunlar
uçaktan
ilgili
bomba atanlar, helikopterden silah kullananlar.
Ama şöyle söyleyeyim size, ceza sorunu şahsidir. Hukuk uygun yol ve yöntemlerle de delil elde etmeniz lazım. Şu serzenişi ben de anlıyorum Sayın Başbakanım veya vatandaşlar. Tutukluluk süreleri uzuyor.
Evet.
Tutuklama tedbir, adaletten kaçmayı veya delil karartmayı engellemek için. Ama ceza yerine uygulayamaz. İnsanların mal varlıklarında tedbirler var, el koymalar var. Bunlar doğru. Bunlarla ilgili eleştirileri herkes yapıyor. Mesela bir Baylok programı çıktı ortaya.
Evet.
Kim Baylokçu, kim değil? Bu Baylok nedir, ne değildir? Ben size 3 sihirli kural söyleyeyim ceza yargılamasında. Bir, önce delil var mı?
Evet.
İkincisi, örneğin bu Baylok'ta kullanmış mı bunu? Yani kullandığını iddia ediyorsun da
aktif
bunu belgeleyebiliyor musun?
Hı-hı.
Bunu hukuka uygun yol ve yöntemlerle elde ettin mi? Ondan sonra bu delil dediğin neyi kanıtlıyor? Bu şahsın örgüte mensubiyetini mi? İçerikler var mı yok mu? Yani bütün bunlar tabii kollukla birlikte Cumhuriyet Savcılarının yapabileceği iş. Tabii Sayın Başbakan'a ben şu eleştiriyi getireyim o zaman. Türkiye Cumhuriyeti bugüne kadar adli kolluk teşkilatını kurmamakla büyük hata etmiş.
Şimdi tam da oraya gelecektik aslında.
Yani
devamında da hepsi iç içe tabii de.
Siz bu kadar polisi tasfiye ettiniz, jandarmayı tasfiye ettiniz. Ortalığın hallaç pamuğu gibi atıldı. Olağanüstü hal kanunlarına kararnamelerin, olağanüstü hal döneminin diyelim kanunlarına kararnamelerin sayısının 19'a ulaştığı ve 21 Temmuz'dan bu tarafa şu anda memuriyetten ihraçlar, açığa almalar aynen devam ediyor. Şimdi siz burada kurumsal hafızayı kaybetmişsiniz. Ondan sonra moral motivasyonda sorun var. Yetişmesi kolay mı? Şimdi kolluk dediğiniz kim? Türkiye'de idari kolluk aynı zamanda adli kolluk. Tabii ki adli kolluk vazifelerini yapacak. Kolluğa teslim ne demek? Savcı kolluğa teslim olmak durumunda da adli kolluk vazifelerinin icra edilmesinde. Delilleri kim toplayıp değerlendiriyor?
Ben orada siz hemen bağlanmadan önce bir iki cümle etmiştim. Doğru mu yanlış mı? Türkiye yıllardır bu kolluk meselesini konuşur. Adli kolluk meselesini.
Efendim,
ama
onlar
hükümetler
siyasilerin maalesef işine gelmesi.
İşte tam doğru söyleyecek.
Evet. Için, Cumhuriyet Başsavcılarının emrinde Türkiye'de her ilde merkezde bunu bir üst merci olarak Türkiye Cumhuriyet Başsavcılığı diye istersen yaparsın yapmazsın ama savcıları adliye binalarının dışına çıkaracaksınız. Gerçek yerleri olan delil toplama, değerlendirme, soruşturmaları yapma dediğimiz kolluk teşkilatının onun emrinde, yani Cumhuriyet Savcılarının beyin olduğu, kolluğun da o
eli kolu oldu.
Yardımcısı oldu. Evet. Şimdi bakın şöyle söyleyeyim size.
Buradaki kritik mesele idare aslında emniyet güçlerini kolluk kuvveti olarak kullandırarak bir anlamda kontrolü de kaybetmek istemiyor. Yani ayrı bir kolluk kuvveti kurmayarak.
Aynen öyle yani. Meselenin siyasi boyutları, tarafları var. Şu söyleniyor efendim ki adli kolluk teşkilatını kurarsak idari kollukla adli kolluk ayrılır. Moral motivasyonu da azalmıyor. Hayır, ne alakası var? Uzmanlaştıracaksınız.
Tabii yani yapanlar var bu zaten.
Önleyici kolluk başka, istihbari kolluk başka, adli kolluk başkadır. Adli kolluk suç işlendiği iddiasından sonra, suça teşebbüs edildiği iddiasından sonra delil toplama, değerlendirme, en iyi şekilde iddianamenin varsa hazırlanması, yoksa da takipsizlik dediğimiz kararlarla dosyaların kapatılması. Çünkü her soruşturmadan, her iddiadan bir dava çıkaracaksınız, kaydısı yok. Bak burada sorun şu, tekrar söylüyorum. Türkiye'de kanunlar da uygulamalar da artık birbirine girdi. Yani siz doğru düzgün kanunu tutamıyorsunuz elinizde. Her ay, her üç ayda bir kanun değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu kadar ihraçlar var. Hakim savcılar da bu kadar tasfiye olmuş. Polisler de jandarmada kolluk teşkilatına var. Şu anda mesela bir kolluk disiplin kanununa kararnamesi çıktı. Siz polisi bir anlamda emir eri şekline sokuyorsunuz jandarmayı. Yani o şimdi bu işler öyle kolay olmuyor. Yani netice itibariyle o kolluk kim? Aynı zamanda adli kolluk vazifesi icra edecek. Ama aynı zamanda idari kolluk İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Yani şimdi olmaz. Yani... Şimdi hemen meseleyi bir yerlere bağlayıp da kusuru oralara affetmek doğru değil.
Şimdi bunu niye konuşuyoruz biz, dinleyenleri bir tekrar hatırlatalım. Başbakan Binali Yıldırım geçmişte 2010 referandumundan sonra yargıda FETÖ'nün etkin olduğunu ve tamamen aynı zamanda emniyette ve tamamen polislere soruşturma sırasında teslim olduklarından şikayet etti. Ama bu teslim olma meselesinin altını, zeminini konuşuyoruz. Türkiye'deki idari sorundan ve yargısal sorundan bahsediyoruz.
Bakın şöyle söyleyeyim. FETÖ denilen meselenin zamanında halli bireysel mümkün değildi. Devlet aklı, devlet iradesiyle olurdu. 15 Temmuz'da netleşti. Tamam, artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu yapıyla da başka yapılarla da birlikte hareket etmeyecektir diye düşünüyoruz. Evet. Maksadı bu, stratejileri de bu yönde. Ha öyle mi? Daha siyasete girilmedi, başka yerlere girilmedi. Ne zaman girilir, ne yapılır bilmiyorum. Bu meseleyi 15 Temmuz'da kan karıştı. Millet bunun hesabını besleyecek tabii. Bu hesap hemen bitmez. Evet. Ama şimdi sorun şu. Hukuk devletinde bunu hukuka uygun yol ve yöntemlerle yapacaksınız. O doğru. Millet de diyor ki, kardeşim açılan soruşturmalarda bir an önce sonuçları ortaya çıkarın. İnsanların aklanma hakkı var, lekelenmeme hakkı var, mağdurların mağduriyetlerinin giderilmesi var. İddiaya konu fiillerin suç olup olmadığını, varsa işleyenlerin tespiti adalet önüne çıkarılması, geç gelen adaletin adalet olmadığını, tutuklamanın tedbir olduğunu, ceza gibi ceza yerine uygulanamayacağını, yakalamanın, gözaltının, ben size ne anlatayım, aramanın, el koymanın, bunları biliyoruz. Ama öyle bir sorunla karşı karşıya kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti, yani izler birbirine karıştı. Evet. Şimdi yapılması gereken ne? Yapılması gereken şu. İşin idari boyutlarını bir kenara koyuyorum. Şu açı almalar ve meslekten ihraçlar. Onun ceza yargılamasıyla ceza hakkı
alakası yok.
Daha başka. O devletin arınmasıdır. Devlet bir karar verdi. Ümit ediyorum doğru dürüst gidiyordur. Kriptoları ortaya çıkarıyordur. Efendim bir takım ikrarcılar, itirafçılarla onların sırf beyanlarından hareketler, birilerini yaftalamak, onları itham etmek de yanlıştır. Somut delillere bakmak lazım. Bunu sadece Türkiye... algılarla veya beyanlarla hareket etmek doğru değil. Onu bir kenara koyup...
Ki bunu Türkiye eskiden gördü değil mi? Yani böyle şeyler gördü
yani. Yani bunlara temkinli yaklaşacaksınız. Ceza yargılaması hukuk açısından meseleye bakmak lazım. Niye? Tutuklama, yakalama, gözaltına alma, insanların lekelenmesi, suçsuzluk, masumiyet karnelerinin efendim bir anda yerle bir edilmesi. Ondan sonra devam eden zamanda soruşturmaların bitmemesi. Şüphelden delile ulaşılmaya çalışılması, delilden şüpheliye değil de eğer buna giderseniz Baylok adı altında birçok insanı efendim yakala, gözaltına al, tutukla ama sonra bunu kullandı mı kullanmadı mı? Bakın ben biraz önce size şunu söyledim. İlla mutlaka herkesi cezalandıracaksınız. Mutlaka birilerine suçlamada bulunup mahkum edeceksiniz, kaygısı yok. Dört net kural söyleyeceğim. İkisi ceza hakkında. Bir, suçta ve cezada kanuni prensibi ceza hukuku. İkincisi, ceza sorumluluğunun, kusur sorumluluğunun şahsiliği ilkesi. Evet. Bunlar evrensel. Ceza yargılamasından iki ilke söyleyeceğim. Birincisi suçsuzluk masumiyet karinesi. Hiç kimse hakkında mahkemenin verilmiş kesinleşmiş hükmüyle mahkumiyet hükmü olmadıkça suçlu ilan edilemez. Bir diğeri de dürüst yargılanma hakkı.
Yani insanları siz itham edeceksiniz. İddianızı hukuka uygun yol ve yöntemlerle elde edilen kanıtlarla ispatlayacaksın kardeşim. Bu burada öyle, orada öyle değil. Yani olağanüstü hal dönemindeyiz diye siz bu evrensel ilke ve esasları terk edemezsiniz. Niye? Bu aynı zamanda anayasanın 15. maddesinin koruması altında olağanüstü halde bile.
Hocam,
bakın onu söyleyeyim size.
Çok sık,
unutmayın.
Çok sık şimdi 2-3 defadır Bayrok dediğiniz için bir meseleyi hatırlatmak isterim size. Bugün geçen bir haberdi. Benim çok dikkatimi çekti. Bilmiyorum, yorumunuzu da çok merak ederim gerçekten. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde görev yapan 15 Temmuz'daki darbe girişimine fiili olarak katılmayan FETÖ mensuplarına yönelik bir soruşturmaya devam ediyormuş. Bununla ilgili bir iddianame hazırlanmış. 19 şüpheli asker Baylok'u kullandığı gerekçesiyle 19 şüpheli askerle ilgili bir iddianame hazırlanmış. Ama bu askerlerin darbeye katılmadığı, sadece üye oldukları örgüte gerekçesiyle cezalandırılmaları 7,5 yıldan 15'er yıla kadar.
Şimdi Baylok bir program, yazılım programı. Evet. İşte kullanıyorsunuz, ediyorsunuz. Ama siz Baylok'u ne kabul ediyorsunuz? Anladığım kadarıyla Baylok terör örgütüne mensup olmanın bir unsuru, öyle sayılıyor. Anladık. Evet. Ama siz önce Baylok programının kullanıcısı olup olmadığını ortaya çıkaracaksınız. Ha, bunu yaparken de hukuk uygun yol ve yöntemlerle adli kolluk teşkilatının savcın yapacak bunu. Ondan sonra ne ispatlıyorsun? Mesela içerik buldun. Baylok'un içeriklerini körsün. Şimdi bilemiyoruz ki. Herkes bir kafadan bir ses çıkarıyor.
Şu davalar
ama,
açılsa.
Ama bunların hepsinin sihirli sözcüğü iddianı iddia eden olarak ispat edeceksin. Mecbursun buna. Yani şöyle diyemezsin. Ya ben devletim, yalan mı söylüyorum? Ben sen Baylok kullandıysan kullandın diyorum kardeşim. Hatta Baylok'ta şunları şunları yapmışsın. İşte onlar, yani Baylok'u kullanmak ayrı bir konu. Baylok'un içeriği ayrı bir konu. Bir de içerikte eğer konuşmalar feshediliyorsa o konuşmaların gereklerinin yapılıp yapılmadığı, yani İnsanların sadece düşünce açıklama hürriyetlerini paylaşmasından sonra dolayı bir takım suçlarını ispatlandığını kabul edemezsiniz. Çünkü Yargıtay'ın müstakar içtihatları vardır, o da şu. Sadece telefon konuşmalarından ibaret suçlamanın ispatı kabul edilemez. Onları işlediklerini siz destekleyici somut kanıtlarla ortaya koyacaksınız. Dolayısıyla yapılması gereken şu. Ne iyi şahsına münhasır soruşturmalar devam ediyor. Türkiye özel zamanlardan geçiyor. Ama Türkiye bu olağanüstü hali çok uzun zaman devam ettirmemeli. Çünkü olağanüstü halde iki sorunla karşılaşıyoruz. Bir, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, diğeri mülkiyet hakkı.
Evet.
Çünkü yarın kaygısına insanlar düşmemeli. Hukuk devleti ilkesi şu anda ortadan kaldırılmadı. Biz o zor zamanlardan geçişi olağanüstü halin olağanüstü halin ilanına yol açan sebepleri ortadan kaldırmak maksadına mahsup yapıyoruz. O tedbirleri tatbik ediyoruz. İnsan hak ve hürriyetlerini kısıtlamak, birilerini mağdur etmek için değil. Hedef bu. Nedir hedef, maksat? Bu illegal yapılanmadan ve benzerlerinden temizlenmek. İkincisi stratejilerimiz. Stratejilerimiz de o hukukun evrensel ilke ve esaslarına uygun olacak. Mesela işte bu meslekten ihraç edilenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için kurulan, şimdi komisyon oluşturulacak ve faaliyete geçecek bir kuruldan bahsediliyor. Evet. Sadece bu kurul 7 kişiden ibaret. Bu işle baş edebilir mi? Hayır. Yapmalı mıydı? Evet. Şimdiye kadar da yapmalıydı. Çünkü Anayasa Mahkemesi bu işle baş edemeyecek. İnsanlar nerelere başvuracaklarını bilmiyorlar. Nereye dava açacağını bilmiyor. Sen bu böyle mağdur edemezsin. Eğer bir mağduriyet varsa bunların gereklerini, hak arama hürriyetlerinin önünü kesmeyerek insanlara sağlayacaksın ki olağanüstü hal döneminde olsa bile senin adın hukuk devleti olsun, şekten olmasın, gerçekte olsun. Bunun dışında yapman gereken ne? Bir diğer konu, o da şu. Bu insanların mülkiyet hakları, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı. Yani ne? Tutuklanması, yakalanması. Yani sen tutuklayıp bir insanı bir yıl dava açma, hakimin mahkemesinin önüne çıkarma. Bu böyle olmaz. O insanı sen mağdur ediyorsun. Sen tutuklamayı bir araç olarak değil, bir amaç olarak kullanıyorsun. Cezaya dönüştürüyorsun. Mülkiyet hakkı. El koydum, kayyum tayin ettim. Ne olacak? Şirket battı, başka mağduriyetler. Sonra efendim işte gerçek ortaya çıktı ki temizsin sen. Veyahut da hiç alakası yok bu mal varlığının o işlediğini iddia ettiğin suçla. İşte bunlarla ilgili eğer ağırlaşmalar devam ederse o takdirde Sayın Başbakan'ın serden işlerini anlayabiliyorum. Ama Sayın Başbakan da bir an önce şu kurulan o kurulu, yani olağanüstü halden dolayı mağdur olduğunu iddia edenler, hani şu kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenler, mal varlıklarına el koyulanlar var. Bunlarla ilgili
mağduriyetlerin dinlenmesi, halledilmesi noktasında da o Kaan Hükmü'ne kararnameyle, 685 sayılı Kaan Hükmü'ne kararnameyle kurulan kurulu bir an önce oluşturulmalı. Bir an önce başbakanlık bunu faaliyete geçirmeli, 81 vilayete de yaygınlaştırmalı.
Bu tabii yargı yolunu açtığı için çok önemli bir düzenleme.
Ama nereye gittik? Siyasetçiler de samimiyetlerini ortaya koyacaklar. Yani siz yani kollukta işgiratına söylersiniz. Hakimin çok ağzı yok, konuşamaz. Ne konuşacak? Ya yargıç konuşamaz. Yargıç kararlarıyla konuşamaz.
Savcı da bir şey söylemiyor tabii.
Oralara yükleyemezsiniz. Yani Türkiye hakikaten zor zamanlardan geçiyor. O zor zamanlarda herkes elini taşın altına koyacak. Şunu söyleyeyim ben size. Çarkın dişlileri bir şekilde dönecek, sistem işleyecek, devlet devam edecek. Devlet var olmazsa, devlet sekteye uğrarsa bu devlet bizim devletimiz. Bu devlet sadece birilerine ait, siyasetçilere ait, üst makamlara ait değil. Devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına aittir. Mesele budur.
Hocam bu taraftan da bakarsanız şimdi bir bomba attılar. 50 civarında özel harekat polisi hayatını kaybetti maalesef o gece. O bombayı atan adam belli. Uçağı uçuran belli. Talimatı veren belli. Şimdi o tarafta da bir mağduriyet var. Orada da bir hırs var. Ya kardeşim bu adam bir an önce çıksın da ben bir göreyim niye atmış. Ben vatandaş olarak merak ediyorum yani. Kardeşim sen nedir derdin diye bir görmek istiyorum.
Çok sofistike bir yapıyla uğraşıyorsunuz. Bu sofistike yapıda bir de personelinizi kaybetmişsiniz. İstihbaratınızı kaybetmişsiniz. Bir anda düşünün sizin ve veya benim beynimin resetlendiğini.
Evet.
Yani onu toplamaya çalışıyorsunuz. O dosyaların altları çok sıkı doludur. Onu siz sadece o uçak uçuran, helikopterle ateş edenle sınırlı tutabilir misiniz? Bunun altı kim? Azmettiricileri kim? Arka planı kim? Kim? Bunlar tetikçi. Esas arkası kim? Arkası kırmızı kitap kim? Siyasetçiler var mı bu işin içinde? Bu eğer bu başarılı olsaydı bu dönem kim buranın cumhurbaşkanı olacaktı? Başbakanı olacaktı? Bakanlar kurulu olacaktı? Ama bunlar da öyle sahte isimler üreterek birbirlerini itham ederek değil. Somut delillerle. Ha yakalayabilirsen yakalarsın adamı. Yakalayamadın mı? Yapacak bir şey yok.
Eldekilerle davayı açacaksın.
İddianı şüpheyi %100 yenen delillerle ispat etmek zorunda olan iddia eden taraftır. Cumhuriyet savcısıdır. Eğer yapamıyorsan tutukluyu bırakacaksın. Takipsizlik kararını vereceksin. Yapacak bir şey yok. Eğer bunları yapmayıp da ben tutuklu tutayım, istediğim gibi yayayım, mülkiyet hakkını içe sayayım, kişi hürriyeti güvenliği hakkını içe sayayım dersen o ülkede hukuk güvenliği hakkı yerlerde olur. Bir ülkenin üç güvenliği vardır. Milli güvenliği. İç ve dış, ulusal güvenlikten bahsediyoruz. İşte şu anda yaşadığımız o terör saldırıları, Suriye, Irak meseleleri.
Evet.
İkincisi iktisadi güvenlik. Evet. Üçüncüsü hukuki güvenlik hakkı. Hukuki güvenlik hakkı olmadan iktisadi güvenlik olmaz. Kimse gelip yatırım
zaten,
yapmaz.
Zaten ekonomideki yaşanan sorunların çözümü için hep bunu gösteriyor.
İktisadi güvenliği sağlayamaz. Hepsi birbiriyle ilintili ama en önemli olan Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli meselesi hukuktur, adalettir, yargıdır.
Evet.
Bağımsız ve tarafsız yargıdır. Adli kolluk teşkilatının kurulmasıdır. Yani şimdi çıkıp da eleştirilerinizi yaparsınız ama siz size düşen yükümlülükleri ne derece ne kadar yerine getiriyorsunuz ve samimisiniz.
Ben gazeteci olarak 40 defa duydum bu adli kolluk tartışmasını. 40 defa zaten siz hukukçu olarak çok görmüşsünüzdür ama gazeteci olarak hukukçularla siyasetçiler arasında bunu en az 40 defa duydum yıllardır.
Evet.
Hiçbir zaman da olmaz. Yani olması için de herhangi bir şekilde siyasetçiler bir faaliyet göstermez.
Bilmiyorum. Kıymetli dinleyiciler de. Biz söyleriz, doğru çıkarız. İnsanlar hani bizim 2007'li yıllarda, 2005'li yıllarda, 2010'lu yıllarda söylediklerimize baksın. Söz uçar, yazı kalır. İnternet denilen bir vasıta var.
Evet, evet,
kitap
evet.
denilen gerçek var. Gazete denilen basılı eserler var. Oralara baksınlar, bizi biraz dinleseler. Yani Türkiye'de şöyle bir şey var. Oran mı? Sabah erken kalkan bu ülkede müteahhit, hekim, avukat.
Evet,
akademisyen.
Evet, evet,
yani biz bir defa okumayı yazmayı, sloganik hareket etmemeyi, tarafkir olmamayı, objektif fikirlere saygı duymayı, işi bilenlere de teslim etmeyi, liyakat, liyakat yani siz devleti yönetmeye kalkabilirsiniz
ama. Zaten bizim başımıza
ama,
gelenler liyakat yani, gözetilmediği için gelmedi
olsun,
mi?
Bu benim adamım olsun olarak kurum ve kuruluşları yapboz tahtasına çevirirseniz ne siz fayda sağlarsınız ne toplum. Ama tekrar söylüyorum devletin sahibi millet. Açıkla ne söylüyorum? Devlet millete ait olacak.
Evet.
Millet devletine bir defa sahip çıkacak. Mesele odur. Çünkü neticede Devlet öyle bir kudrettir ki kamu kudretini kullanma yetkisini verdiğiniz yerdir ki kamu hizmetlerini sunarak bütün o güvenliğini sağlayarak hizmetini bütün her şeyi yapan devlete sahip çıkmazsanız yıkılırsa zarar görürse bunun altında millet olarak kalır.
Evet bir aksilik olduğunu da görüyoruz herhalde Ankara'da Cumhuriyet Başsavcısının değişmesinden sanıyorum.
Ya oralarda bir takım sıkıntılar var.
Sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Evet. Zaten spekülatif olacak yani onun için bir şey sormuyorum size de sadece hatırlatıyorum.
Anayasa değiştiğinde de işte mevcut HSYK'ın değiştirilmesi hemen gündemde niye? Madem evet. Çok iyi çalışıyorsa niye şimdi? Neden daha önce madem yanlış çalıştıysa müdahale edilmedi? Bakıyorsunuz ama ben şunu söyleyeyim size. Kuvvetler ayrılığına sahip çıkmak lazım. İşte.
Evet.
Kuvvetlerde biliyorsunuz yürütme devlettir. Yasama millettir, yargı millettir. Yasamayı milletin temsilcileri oluşturur. Halkın temsilcileridir. Demokrasi halk idaresi demektir. Biz milletvekillerine çok önem vermeliyiz. Yasamanın bağımsızlığı mesela şu anayasa değişikliğinde. İkincisi de yargı. Yargı devlet değil. Yargı milletin adına karar verir. Anayasayla, kanunla, kitapla, hukukun evrensel ilke ve esaslarıyla. Yani yargı fethedilecek kalelerden ibaret değildir. Ama ne oluyor? Türkiye'de hukuk güvenliği olmadığı için, yukarıdan aşağı herkes kendini güvensiz hissettiği için, herkes kendisini tehlikeli ve tehdit açık hissettiği için sürekli kontrol altında tutmaya çalışıyor. Yapboz tahtasına dönüyor. Kanun değiştir, çıkart, onu dahil et, bunu getir, onu getir. Bu defa da kurum ve kuruluşlarda güvence kalmıyor. Kurum ve kuruluşlarda kurumsal hafıza kalmıyor. Onun dışında moral motivasyon kalmıyor. Neticede hepsi birbiriyle bağlantılı oluyor. Tabii. Ümit ederim hayırlı uğurlu olur. Ne diyelim İnşallah. Ya bundan sonrası için. Bu devlet bizim. Gidip terk tabii. edecek hiçbir yerimiz yok.
Vallahi biz
bu memleket doğru. bizim. Bakın söylüyorum. Yani ırkı, dini, mezhebi ne olursa olsun meşrebi bu memleket Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasında Türk vatandaşı olarak yaşayan özgür yurttaşlara aittir. O kadar net.
Peki.
Yurttaş devletine sahip çıkacak. Mesele budur. Bizde kişiler önemli değildir. Süçeler gelir giderler. Ama önemli olan yapılanlardan edilenlerden bizim geleceklerimizin, evlatlarımızın ne göreceği, ne edeceği. Eğer bize küfrederek geçmişlerine, eğer lanet ederek bu işleri yapacak olurlarsa biz o zaman çok acı çekeriz. Ağır bedel öderiz. Onun için ben şunu söylüyorum. Bu her zaman altını çizdiğim cümledir. Fatih Sultan Mehmet de Mustafa Kemal Atatürk de bizimdir. Bu kadar net. Yani siz Mustafa Kemal Atatürk'ü eleştirerek bir yere varamazsınız. Fatih Sultan Mehmet'i eleştirerek de başka bir yere varamaz.
Ya da ikisini yarıştırarak.
Dolayısıyla günahıyla, evet. sevabıyla tarih bizimdir. Ve Mustafa Kemal Atatürk de silah arkadaşları bu memleketi en zor şartlarda, bunu Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor, Mondros'tan, Serv'den Lozan'a getirmiştir. Ha biz şimdi Lozan'dan daha öteye götürelim. Hadise budur.
Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. İyi günler. Ersan Şen. Profesör Ersan Şen'le konuştuk efendim. Hukukçu aslında ondan Binali Yıldırım'ın sözlerine tepkisini almak istedik. Hayli de dolu olduğunu gördük. Önemli tabii eleştirilerini ortaya koyarken biz milletiz ve geleceğe daha iyi bir Türkiye bırakmak kaygısıyla hareket ediyoruz. Çocuklarımız arkamızdan lanet okumasınlar dediği son derece de haklı. Bu ülke bizim. Biz bu ülkeden başka bir yerde olamayacağımıza göre bu ülkenin daha iyi olması için fikirlerimizi ortaya koyuyoruz. İşte Binali Yıldırım da adli kolluk meselesine girince siyasetçilerin bu konuda nasıl geride kaldıklarını, kontrolü kaybetmemek için bu düzeni niye oluşturmadıklarını doğrudan uzmandan dinledik. Ben de bir gözlemci olarak geçmişte yaşadıklarımı anlattım. Ama diğer taraftan der ki Ersan Şen bu kolay bir şey değildir. Öyle hani başbakan eleştiriyor, hadi artık iddianame deyince iddianame olmaz. Zaten çok ciddi bir personel kaybı var, hafıza kaybı var. Hem emniyette hem yargıda ve bu çalışmaları zayıflatıyor, yavaşlatıyor. Ve aynı zamanda da delilleriyle ortaya koymak zorunluluğu var. Bunun için de savcılar çalışıyorlar. Ama şunu da unutmayalım, belli ki bu konuda bir sıkıntı var Ankara'da. Ankara Başsavcısı Harun Kodolak tenzili rütbeyle Yargıtay'a savcı olarak gönderildi. Yerine başka bir başsavcı getirildi. Deyim yerinde ise dere geçirirken at değiştirildi. Ama bunun nedenine tam olarak ortaya çıkmadı. Yalnız bu şikayetler bize birazcık fikir veriyor diyelim.
Örgütsel bağ olanlar tabii ki ayıklansın ama bunlar yapılırken de haksızlıklar olmasın.
Benim çocuğumu tatbikatla 8 tane canlı bomba var diye alıp boğaza gösteriyorlar. Ve benim çocuğum halen tutuklu.
Sadece isim benzerliğinde, TC numarası bilinmediği, sadece isim ad ve soyaddan dolayı içine son verilen öğretmenler var.
Hayali bir örgüt adına insanları ona hakikaten kanıtla demek istedim. Şimdi nasıl kanıtlansın insanlar ben falanca örgütün üyesi değilim diye.
Sorulmayanı sormaya, konuşulmayanı konuşmaya devam ediyoruz. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle.
Siyaset-spor ilişkisini konuşuyoruz. Özellikle son iki gündür Rıdvan Dilmen'le başlayan, Arda Turan'la devam eden, işte o referandumda evet kampanyasını başlatan isimlerdi bunlar. O isimlerle ilgili tartışmalar devam ediyor. Rıdvan Dilmen, ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğru yaptığına inanıyorum. Türkiye'yi daha iyi bir noktaya taşıma kararlılığı görüyorum onda. O nedenle de anayasa değişikliğini destekliyorum ama Atatürk'le de bir sorunum yok. Atatürk Türkiye'nin kurucusu ve saygım da sonsuz dedi. Kendisine yönelik eleştirilere Atatürk'ü sevmek kimsenin tek elinde değildir diye de ekledi. Haklı. Evet deme hakkı var herkesin. Ama herkesin hayır deme hakkı da var. Hep hatırlatacağız bunu. Hayır illegal, evet legal gibi bir görüntüde olmamalı. Ya da bir sporcu, bir sanatçı evet dediğinde yönetenlerin gözünde makbul, hayır dediğinde cezalı hale gelmemeli. İşini kaybetmemeli, gelecek kaygısı duymamalı. Bundan bahsediyoruz. Yoksa elbette Rıdvan Dilmen'in söylediği evet de çok önemli ve kendi düşünce özgürlüğü içerisinde bunu söylemeye hakkı var. Arda Turan'ın da aynı şekilde, ama hayır diyenlerin de aynı hakkı, aynı özgürlüğü, aynı özgüveni olmalı diyoruz. Buradan yola çıkarak siyaset ve spor tartışılıyor derken FETÖ soruşturmalarının futbolla da çok derin bir şekilde girdiğini görüyoruz. Bugün Habertürk gazetesindeydi haber. Meriç Müldür'ün haberiydi. Futbolun 8 yılına FETÖ soruşturması başlığıyla verildi. Ne araştırılıyor, ne soruşturuluyor, nerede şüphe var? Size aktarmayayım ben. Doğrudan haberi yapan Meriç Müldür'le konuşalım. Hoş geldiniz Meriç Müldür.
Hoş bulduk. İyi yayınlar oldu.
8 yılı araştırmak nereden yani ihtiyaç olmuş? Böyle bir FETÖ yapılanması kaygısı mı var savcılarda? Nedir? Bizi dinleyenlere bir anlatalım mı?
Vallahi kamuoyunun da bildiği aslında bir FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin zaten bir soruşturma vardı.
Yani Arif Erdemler'in, Hakan Şükürler'in oldu. Evet.
İsmail Demirel'in tutuklandığı o soruşturma sürdürüldü, genişletildi tabii.
O soruşturmanın devamı mı bu bir kere o?
Yok, hepsi yani o kadar çok dosya var ki. Bunun evet. Dışında Trabzonspor eski başkanının İbrahim Hacı Osman'ın başvurusu var. FETÖ'cü olmak itham ettiği 18 hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski başkanı ve Profesyonel İstiklal Kurulu eski başkanı var. Fenerbahçe'nin bu yönde başvurusu olmuştu. Bu Fenerbahçe'de Trabzon eski başkanının başvurusu da birleştirilmiş. Yani kapsamlı 4-5 tane. Bu da bizim duyduklarımızla ilgili. Daha başkaları da var. Yani nereden başlayacaklarsak o FETÖ yapılanmasından, o Arif Erdem'den, Hakan Şükür'ün dosyasından başlarsak, onda yani bizim bildiğimiz işte böyle bütün kamuoyunun bildiği, bizim de aynı isimleri biliyoruz. 3-4 futbolcunun ismi geçiyordu. Bu iddianame tamamlanmış. 92 sayfadan oluşan bir iddianame. Hı. Ama bu isimler dışında mevcut futbol hayatı devam eden Fuat futbolcular arasında başka isimler de var bu iddianamede.
Yani şimdi çok büyük meseleler var burada. Bursa Spor'un şampiyon olduğu sezon mercek altında diyorsun mesela.
8 yıl içine Bursa'nın şampiyon olduğu sezonda giriyor haline.
Giriyor.
O yönde zaten
yani desteklendi cemaat tarafından Bursa Spor'un hocası şeyi de falan
akıllara,
değil mi?
Akıllara bu sorular geliyor tabii.
Hep çünkü o iddialar vardı.
Evet vardı zaten. Demek ki sadece bizim akıllarımıza gelen bir soru olmaktan çıkmış. Demek ki soruşturma kapsamına alınmış.
Bu Fenerbahçe Galatasaray maçı o olayla 2012'deki o maçın şeyine
evet, o
özelliğine.
Evet. Fenerbahçe cephesi zaten bunu yıllardır iddia ediyor açıkçası. Benim konuştuğum her yönetici bu işin içinde bir iş var diyordu maçtan önce. Bunu kendilerini hissettiklerini söylüyorlardı zaten. Bu maçta FETÖ soruşturması kapsamına alınmış açıkçası. Yani bu orada görev yapan polislerin daha önceden oraya bilinçli olarak bazı olaylara bilinçli çıkartıldığı düşüncesi hakim.
Provoke edildiği cemaat.
Provoke edildiği, seyircinin provoke edildiği, bilerek biber gazı sıkıldığı, sahanın işte biber gazı sıkılarak seyircilerin sahaya inmesi sağlandı.
Gerçekten de çok enteresandı ama o olaylar.
Evet, o günlerde pek ben açıkçası ihtimal vermiyordum o yıllarda. bu iddialar ortaya atılıyordu. Fenerbahçeliler de söylüyorlardı. Hatta soyunma odası koridorlarına insanların orada sıkıştırılıp gaz sıkılması, maçtan sonra polis arabasının ters ateşe verilmesi. Yani şu iddia var ki maçtan bir gün önce stada gelen emniyet amirleri var. Maçtan bir gece önce oraya stadın çevresine kameralar yerleştirildiği iddiaları var. Ki bugün bunu Fenerbahçe camiasında çok kişiyle konuştum. Onlar da dillendiriliyor. O günlerde bunlara kendilerine bu yönde ihbarlar geldiğini söylüyorlar.
Bir de çok tabii sert bir durum var. 2000 alt liglerde oynayan 2000 himmetçi futbolcuya ulaşıldı. Evet. O da çok ciddi bir rakam değil mi?
Çok çok aşırı ciddi bir rakam. Yani bunun sadece burada belirtebileceğimiz profesyonel Süper Lig'de değil ama alt ligleri barındırıyor çoğu futbolcu. Ama ne olursa olsun tabii yani alt ligleri üst ligleri yok. Alt liglerde olsa çok ciddi bir rakam. Ciddi, ama dediğim gibi burada soruşturma aşamasında yani burada benim bildiğim sadece o Arif Erdem'den Hakan Şükrü'nün dosyası iddianame haline gelmiş durumda. Diğerleri soruşturma
hala aşamasında. Soruşturma devam ediyor. Bu şey ne? Yasa dışı bahis meselesi ne? Meriç Müldür?
Valla o da 10 veya 11 ayda devam eden bir dava. Ben bu konu hakkında iki defa yazmıştım zaten.
Evet.
Faal ve faal olmayan futbolcuların ve futbolcu eşlerinin yasa dışı bahis oynadığı yönde bir şey. Soruşturma. Ama 10 ay 11 ay oldu hala net bir ses açıklama da gelmiyor. Yapılmıyor. Orası biraz dikkat çekici. Yani bu yönde hatta birkaç ay önce Deniz Ateş Bitter zannedersem Trabzon Galatasaray maçının Trabzon bir maçın hakemi onun da bu yönde ifadesinin alındığını biliyoruz. Savcılar ifade verdi. Artık o da soruşturma aşamasında iddianame
hazırlanacak.
Çok detaylı bilgi açıkçası sızmıyor. Demek ki derin konular, önemli konular kolaylıkla çözülebilecek konular değil ki hala ifadeler alındığına göre bunca zamandır, 2 yıldır süren bir soruşturma çünkü. Evet. Bekleyip göreceğiz. Şartlı olmuyor demek ki kolay kolay işler.
Çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeler teşekkür için ediyorum. Meriç Müldür gerçekten önemli. Spor dünyası açısından baktığımızda.
Gerçekten.
Şimdi o Fenerbahçe Galatasaray maçında olağanüstü olaylar vardı. Gerçekten normalde değildi dedi Meriç Müldür bize. İşte çok ciddi iddiaları da söyledi. İşte kameralar yerleştirilmiş, daha önceden gelinmiş, belki de keşif yapılmış. Yine polis müdürlerinin bu veya polis amirlerinin bu işin içinde olduğuna ilişkin. Fenerbahçe'de o dönemde görevli olan şu an gazeteci Orkun Yazgan'la şu anda mesaj attığı için konuşma gereği duydum. Çünkü ben orada görevliydim ve gerçekten inanılmaz şeyler oldu demişti. Şimdi Orkun Yazgan telefon attığımızda hızlı alalım. Madem bana mesaj attın Orkun, bunu dinleyenlerle de paylaşalım. Şimdi Meriç Müldür, merhabalar, hoş geldin. Meriç Müldür'le konuştuk, evet. Teşekkürler. Diyor ki o maç mercek altında, yani orada sanki bir amaç, bir hedef vardı gibi. Sen de diyorsun ki gerçekten olan dışı bir şey vardı. Ne vardı? Bize kısaca anlatırsan en azından dinleyiciyi de bilgilendirmiş
olalım. Şöyle, biraz sonra hafızaları da tazelemiş olacağız. Ben de Meriç abinin, Meriç Müldür'ün haberinden bugün radyodaki yayınımda ben de aynısını anlattım. Buradaki nokta Galatasaray'ın işte şampiyonluğu, beraber işte maç biliyorsun. Galatasaray şampiyon olmuştu. Bununla evet. alakalı bir durum değil. Tamamen emniyet güçlerinin normalde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadındaki hiçbir maçta yapmadıkları uygulamaları o maçta gündeme getirmeleri. Hı hı. Ve herkesi de maça gelenler, yöneticiler, futbolcular, teknik adamlar, taraftarlar, herkesi de çok şaşırtan bir takım olaylarla başlamıştı derbi günü. Hı hı. Biliyorsun normalde o maçlarda taraftar, rakip takım taraftarı yok.
Evet.
Öyle olmadığı için maç öncesinde hani böyle ekstra bir hareket, ekstra bir güvenlik önlemi hiçbir zaman alınmıyordu. Bu maçta ilk kez ben takımla beraber Samandıra'dan stada gelmiştim. Sonra da VIP ve normal giriş var. Fenerbahçe stadını evet. bilenler bilirler işte. Ana giriş aslında stadyumun. Oraya çıkıp işte elimizde bir takım biletler oluyor, bir şeyler oluyor, davetiyeler oluyor, gelenler gidenler diye hani bir orada bir dolaşma durumu olur her zaman. Oraya gittiğimiz zaman günlük güneşlik. İnsanlar şakalaşır, tezahürat yapar, maçın heyecanı olur mutlaka filan. Oraya çıktığımda Yavuz, yerler sırılsıklam, bir su sıkılmış bütün taraftarlara. Aynı zamanda biber gazı da çok o dönem yaygındı.
Evet,
biber gazı sıkılmış.
Hatta stadın içine falan gelmişti.
O sonraki ben maç öncesini anlatıyorum.
Maç öncesi normal doğru burası, pardon.
Hani herkesin tezahüratlarla maça heyecanla maça geldi. Çok kritik maç. Hani kazanırsa Fenerbahçe şampiyon olacaksa. Yerler sırılsıktan hem biber gazından hem sudan. Ondan sonra ne oldu burada yani? Kim kime ne yaptı? Çünkü rakip takım taraftarı yok. Hani bir müdahale
bir şey olsa değil mi?
Durum yok. Ve herkes çok tepkili. Herkes birbirine işte o bilet sıraları falan vardı. Biletix vardı o zaman, o zaman galiba. Biletix'in o bilet sırasında bir takım müdahaleler olmuş ya. Yani o zamandan bir anladık bir tuhaflık var diye. Fakat bir yandan da tabii şampiyonluk maçı heyecanı. Hani sırf o işi bırakıp bunlarla ilgilenmek olmuyor. Sonra maç bittikten sonra da Galatasaray şampiyon oldu. Sabah maç toplantısına ben katılmıştım. Orada da emniyet güçleri vardı. Oluyor mutlaka. Çevik kuvvetten ve diğer işte maçla alakalı emniyet birimlerinden temsilciler. Onlar şöyle bir şey söylediler. Biz dediler eğer Galatasaray şampiyon olursa maç biter bitmez çevik kuvvetle onların çevresini saracağız. Kimse bir şey yapmasın diye. Şimdi sabah konuşurken o tabii biz ilk kez böyle bir uygulama olacağı için ilk kez de böyle bir şey yaşanıyor. Çok tam anlayamadık. Sonrasında hakikaten bitiş düdüğüyle beraber 0-0 bitti. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmiş oldu. Bir anda böyle 20-30 tane çevik kuvvet mensubu koşturarak Galatasaray'ı çember altına aldılar. Hatırlayanlar vardır zaten. Bilenler, gidenler, görenler. Ve hatta bizim kaptan Alex, Aykut Hoca filan kutlamak istiyor. Aykut Kocaman o zaman teknik adam. Alex ve kaptan kutlamak istiyor. İçeri giremediler. Yani çevik kuvveti açıp Galatasaray futbolculara hani takım adına tebriklerini iletemediler. Ve Galatasaray o bir anda bir şey oldu aslında. İnsanlarda polislerin koşturarak sahaya girmesi böyle bir tuhaf bir durum olarak bir gözüktü. Bir hafif bir provokatif bir görüntü oldu. Yani görüntü öyle görünce sabah toplantıda konuşulanın başka bir tarafa doğru gittiğini anladık. O neyse Galatasaray içeri girdi. Sonra işte hani kupayı alacak mı almayacak mı tartışması devam ederken o ayrı bir tartışma. Ona
Işıklar söndü önünde bir konuyla, falan.
Ha, bu konuyla ilgili bir şey değil o. Asıl konu Fenerbahçe kulübünün de hep itiraz edip yönetimin de anlatmaya çalıştığı konu şeyde oldu. Tam bu Galatasaray'ın içeri girmesinden 11-12 dakika sonra ben de o dönem görüntüleri izlemiştim. Sağ taraftaki yani kamera yayınına göre sağ taraftaki okul tarafındaki açık tribüne, kale arkası tribününe bir sahanın içine girmiş olan bir gaz sıkma aracı. Böyle tulumba gibi onu da ilk kez görüyorum. Yani öyle bir daha önce hiçbir toplumsal müdahalede öyle bir şey de görmedim. Böyle tulumbalı gibi sanki bir hortumlu gaz sıkma aracı o tarafa doğru yöneldi. Ve oradaki taraftarların üzerine bir taraftan gaz sıkıyor. Bir taraftan da öndeki normalde orası kapalı şey olarak bariyerler var filan. Oradaki kapıyı açtı bir de. Açıyorlar daha doğrusu. Sonradan biz görüntülerden görüyoruz bunu. Kapıyı açıyorlar ki yani işte o provokasyon sen de aynı kelimeyi kullandın demin. Onları biraz böyle tahrik edip biraz provoke edip sahanın içine almakla alakalı. Ve bütün olay da yani burada kupa alınır mı alınmaz mı içeride işte çocuklar yerlerde yatıyor falan. Hep o hamleyle birlikte başladı. Çünkü bir anda orada
ortalık karıştı.
İnsanlar ne sıkıyorsunuz diye sahanın içine girdiler. Girince ortalık tabii karıştı. Bir taraftan da maç bitti. Tabii büyük bir üzüntü var. Son maçta kaçırılan şampiyonluk. Galatasaray cephesinde de büyük sevinç var. Fakat üzüntüyle, sevinçle hiç ilgilenmeden bizim işte Aykut Hoca, onun yardımcıları, bazı futbolcular filan hepsi telefonlar geliyor. Çocukları gelmiş, eşleri, dostları gelmiş maçlara. Çocukları özellikle tribünlere sıkılan ve içeri doğru giren gaz yüzünden fenalık geçiriyor. Çocuklar ağlıyorlar filan. Lavabolarda yerlerde yatan çocuklar hani maçı falan bıraktılar herkes ailesinin çocuklarının peşine koştu. Yani inanılmaz bir şey. Hayatımda benim görmediğim bir toplumsal olay yaşanıyor maçın ardından. Yoksa tabii ki Galatasaray'ın kazanması...
O ayrı bir şey. Yani sportif sonucuyla yani, ilgili değil de orada
yani
meydana
çok
göre...
Çok ekstra bir karşılıklı bir gerginlik vardı o dönemki sürecin.
Sanki özellikle çıkartılmış bir gerginlik gibi görüntü de var herhalde. Bununla ilgili şimdi bakalım soruşturmayı yapacaklar göreceğiz.
O görüntüler o gözle izlenirse başka
şeyler çıkacaktır. Çok onu teşekkür ediyoruz Orkun. Çok sağ olasın değerlendirmen için, bilgiler için. Orkun Yazgan'la konuştuk. Gazeteci Orkun Yazgan o dönemde Fenerbahçe Kulübü'nde görevliydi ve bana mesaj atınca siz de duyun istedim. O ne yaşadıklarını birebir anlattı. Zaten Fenerbahçe Kulübü çok uzun zamandır bu muamelenin arkasında bir şey olduğu iddiasında ve bunun da şimdi araştırıldığını görüyoruz diyelim ve geçelim.
Anlatılmayanı anlatıyoruz.
Ve tabii çünkü Atatürk'e söyleyemediklerini İnönü'ye söylüyorlar. Daha kolay diye düşünüyorlar.
Konuşulmayanı konuşuyoruz.
Bu şifrelemeler de tabii ki birileri yaptıysa bunun deşifre mekanizmaları da vardır. Ortada olup yani bulunabilir.
Türkiye'nin
Yasak Ses programı.
Çatışma taraflar arasında oluyor. Silahı eline alan taraf bir şey istediği için silahı eline alıyor.
Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün saat 17.30'da, tekrarıyla 24'te RSFM'de.
Devam ediyoruz. Referandumla devam edelim. Çünkü elimizde anket sonuçları var. Farklı anket sonuçları. Enteresan gerçekten. Yani sosyolojik olarak Türkiye'de seçmenin tepkisini ölçebilecek bir yapı oluşturup ona göre sormaları gerekirken herhalde nereden bakıyorlarsa, hangi pencereden bakıyorlarsa ona göre sonuç çıkıyor gibi görünüyor. Gezici bugün bir açıklama, araştırma sonucu yayınladı. Hayır oyları %58 seviyesinde diyor. Gezici Araştırma Merkezi'nin sahibi Murat Gezici, Nisan ayında yapılacak halk oylaması için evet oylarının %42, hayır oylarının %58 seviyesinde göründüğünü açıkladı yaptıkları anket sonucunda. Abdülkadir Selvi'nin yazdığı bir yazı var, Ankara kulislerinden aldığı bilgi. O da diyor ki referanduma gidilirken evet cephesinin %46 seviyesinde olduğu tespiti yapılıyor diyor. Ben de bunu duydum. Ankara'da kulislerde en çok üzerinde konuşulan rakam %46 gibi görünüyor. Ama ORC diye bir firma var. O da bugün sonuçları yayınladı. Orada hayır diyenler %38 görünüyor. 62 civarında da evet diyenlerin oyu ortaya konuluyor. Bu rakamı mesela ilk kez duyuyorum ben. Anket firmaları dediğim gibi nereden bakıyorlarsa belki ona göre sonuç çıkartıyorlar. Ama asıl sonuç referandum sandığında çıkacak. Peki kullanılan oylar referandum sandığına tam olarak yansıyabilecek mi? Buna ilişkin tartışmalar da devam ediyor ama bu tartışmaların aynı zamanda bir strateji olduğunu iddia edenler de var. İşte bütün bunları konuşalım. Teknik olarak da, stratejik olarak da. Tacidar Seyhan, CHP eski milletvekili, telefon attığımızda bu meselelerden de çok iyi anlıyor. Hoş geldiniz Tacidar Seyhan.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Şimdi son dönemde siz de farkındasınızdır. Yüksek Seçim Kurulu'nun yapısı tartışılıyor. Aynı Doğru. zamanda kullandığı sistem tartışılıyor. Oy kullandığınız zaman bunun sonuca tam olarak yansıyıp yansımayacağına ilişkin böyle bir enteresan polemiğin devam ettiğini görüyoruz. Özellikle sosyal medyada. Türkiye'de Doğru. oy güvenliğiyle ilgili bir sorun var mı? İlk sorun bu. Sonrasında stratejiye bakarız.
Çok ciddi bir problem var Türkiye'de.
Eyvah.
Birkaç yönlü ciddi problem var. Hı hı. Birincisi ilk bilgi girişi aşaması, yani terminallerden her giriş yapan kişiye bir güvenlik kodu veriliyor. Ve kendi güvenlik koduyla giriyor. Oy sonuçlarını merkeze yolluyor. Hı hı. Şimdi burada gönül isterdi ki Yüksek Seçim Kurulu'nun kontrol sistemi olsun.
Evet.
Gerçekten bu bilgisayarların başına oturan kişiler o kişiler mi, görevlendirilenler? Hı hı. İki, bilgi girişlerini doğru yapıyorlar mı? Çek sistemi var mı? Bu da belli değil. Onu da check eden bir sistemimiz yok bizim. Ancak itiraz olunca işleniyor. Eğer bunlar scanner'dan taranıp anında internetten yayınlansa insanların check etme imkanı olur.
Şimdi oy sayılarını çok affedersiniz biz dinleyenler de ben de daha iyi anlayayım diye soruyorum bunu. Birleştirme pusulaları var değil mi?
Evet.
Bu birleştirme tutanaklarını...
Örneğin ben kendi seçimimden size bir şey söyleyeceğim. İtiraz ettiğimiz bir sandıkta CHP'ye 50 oy, AKP'ye 157 oy çıkmıştı.
Hı hı.
Ama biz itiraz ettikten sonra CHP'nin oyunun 157, AKP'nin oyunun 50 olduğunu gördük. Ve ona göre de düzeltildi. Yani oradaki bilgi girişi yapan kişinin verileri doğru girdiğini kontrol edecek bir sistem yok. Ancak partiler eğer sandık birleştirme tutanaklarını sağlıklı toplayabilirse sonra bir karşılaştırmaya tabi tutabilir. Ama Türkiye genelinde gidilemeyen yerler var. Terörün yoğun olduğu yerler var. Her sandığa partilerin gözlemci gönderebilmesi çok mümkün değil.
Ama, ama çok oy kullanılan merkezler mesela Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, ne bileyim işte Antalya böyle oy çok kullanılan yerlerde herhalde o gözlemciler daha dikkatli ve sandık başında oluyorlar.
Evet,
sonuçta.
Evet yapıyorlar. Ellerinde bir sistem var. Sonradan kontrol edebiliyorlar ama yine büyük şehirlerde de denetimimizde olmayan mahalleler var.
Hı hı.
O mahallelere çok gidip müdahale edemiyorsunuz. etnik yönü var, siyasal ağırlık yönü var. O mahallelerde neler olup bittiğini göremiyoruz.
O bilgisayar ancak, başındakiler bir memur mu? YSK'nın memuru mu? Nedir onlar?
Tabii YSK'nın atadığı.
Atadığı.
Görevliler onlar. Seçim kurulu içerisinden görevliler.
Görevliler.
Bunu yapabilmek için bizim talebimiz şuydu YSK'ya. Birleştirme tutanaklarını Skyner'dan tarayıp tarayıcıdan geçirdikten sonra yayınlayın. İnternetten yayınlayın. Herkes sandığında kaç ay çıktığını bilsin. Bu tartışmalarda da sona gelinsin dedi. YSK bunu kabul etmişti ama son seçimde yine yapmadı.
Peki şimdi şöyle bir durum var, ya özellikle yapıyor olabilir, yani kötü niyetle ya da yanlışlıkla yapıyor olabilir. Bunların önüne geçmek lazım. Ancak şu anki sistemde sandık başı görevlileriyle yapılabilir bu iş diyorsunuz. Peki bu sisteme uzaktan müdahale edilip rakamların değiştirilmesi imkanı
var
mı?
Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. İkincisi, sisteme dışarıdan müdahale edilmesi. Türkiye'de 1000'in üzerinde uzman bu Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine 5 dakika içerisinde girip istediği değişikliği yapabilecek kabiliyete sahip.
Eyvah eyvah.
Ben ne kadar zayıf bir güvenlik sistemi olduğunu söylemek için böyle bir örnekleme veriyorum. Yani yapıyorum. Kaldı ki ABD'de bile çok yüksek güvenlikli sisteme girildiği bugün konuşuluyor.
Evet, iki ülkeyi karşı getirdi yani Rusya ile Amerika.
Kaliforniya'da 10 yıl önce bir hacker sisteme girdiğini itiraf etti. Kendi itiraf etti. Nasıl girdiğini de anlattı. İnternette bile bunun hem video hem mahkeme kayıtları var. Burası ABD güvenlik sistemlerinin yazıldığı yer. Şöyle söyleyeyim, ABD Rusya fark etmiyor. Mesele şudur, girilemeyecek sistem yoktur.
Evet.
Burada sizin yapacağınız ikinci denetimlerde buraya giriş yapılıp yapılmadığını ve hangi verilerin nasıl değiştirildiğini sistemde görebilmenizdir. Ve saldırıyı çabuk bertaraf edebilmenizdir. Türkiye bu konuda güvenli değil. Bakın mesela seçim sonuçları açıklandıktan sonra veya açıklanmadan evvel gece her şey bittikten sonra mutlaka Avrupa ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sisteme dışarıdan müdahale olup olmadığını anlayabilmek için sistem üzerinde adayların belirledikleri uzmanların müşterek denetimi yapılır. Türkiye'de böyle bir denetim yok. Türkiye'de Yüksek Seçim Kurulu açıkladığı anda bittiniz. Peki. O sonuçlar sonuna kadar devam ediyor. Yani mutlaka bütün siyasi partilerinin belirlediği uzmanlar seçim sonrası ana server'ı, yani server makine zaten temel bilgilerin toplandığı alandır. Evet. Server'ı ve server'daki bütün dataları kontrol etmeleri lazım. Eğer kontrol ederlerse bu elektrik kesildi falan filan tartışmaları da rafa kalkar.
Kedi girdi, elektrik kesildi, şu oldu, bu oldu, olmaz diyorsunuz.
Yok, olmaz. Eğer inceleme yapılırsa zaten elektrik kesildiğinde dosya boyutunu bir yere kaydederse, elektrik geldiğinde saat ve zaman açısından o dosya boyutu değişmişse aradaki bilgileri bile görürsünüz. Yapılan müdahaleyi de bertaraf etmiş olursunuz. Orayı iptal edersiniz. Hele ki her kesilmede yedekleyen, kendini yedekleyen bir sistem kurduysanız elektrik kesilmesini hiçbir zaman gerekçe olarak bir
siz kaygılı mısınız? Ortaya. Siz kaygılı mısınız?
Ben çok kaygılıyım. Çok kaygılıyım. Daha önce de seçim güvenliği konusunda, yapılanlar konusunda da bir şaibe düşürmemek için çok uğraştım ben ama ciddi endişelerim var.
Peki.
Daha önceki seçimler konusunda da ciddi endişelerim var. Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı, onların yazılımlarını ele geçiren gruplar olduğunu bugün görüyoruz. Aynı gruba benzer grupların tam tersi bir saldırı yapmayacağını bilemeyiz. Bakın Türkiye'de en az 150-200 civarında büyük kurum var. Evet. Kendi güvenlik sistemini yazan, hatta dünyanın en gelişmiş güvenlik sistemlerini kendi içinde barındıran kurumlar. Türkiye'de Nüfus Matarı Vatandaşlık, Emniyet Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı. Hatta bankalar. Sistemine girilmemiş bir tek kurum yoktur. Hepsine girildi.
Ki bu kadar buradan, kritik bir noktada tabii, ona göre hesap yapmak girildi. Lazım diyorsunuz. Pekala.
Hepsine girildi. Fakat Yüksek Seçim Kurulu hayati bir mesele arz ediyor. Maalesef seçimden önce kaygılar giderilecek denir. Giderildi, şu tedbirleri aldık denir. Ama seçim kurulu geçen seçim öncesi aldık dediği tedbirlerin hiçbirini seçim anında hayata geçirememiştir. Bu hem bugün için tehdittir, hem yarın için tehdittir. Peki. İktidar partisini de uyarıyorum. Bu tehdidi tek taraflı bir kişi için düşünmek yanlış olur. Herkes için tehdit olabilir.
Tabii, çok
önemli. Onlar için de tehdit tabii olabilir. Önemli olan peki seçmenin iradesini koruma yetisinin devlette olması. Bir seçmen bir irade ortaya koymuşsa bunu
onun sonuca yansıması tabii çok önemli.
Elbette korumakla yükümlüyüz. Peki. Yani demokrasinin ana kuralı bu. Peki. Biz herhangi bir siyasi partiyi yermek, onun yaptıklarında bir Çapanoğlu aramak çabasıyla bunları söylemiyoruz. Peki. Siz diyen niye subabı koyun? O subapla biz Türkiye'deki seçmenin gönül rahatlığıyla
herkesin içi rahat olsun. Asıl sağlıyor. Mesele o. Herkesin içi rahat mesele olsun. Bu. Tacizler Seyhan çok
ama
teşekkür ederim.
Ama sonuç olarak bu sisteme girmek
çok basit
uzmanların 5 dakikalık işi.
Peki. Çok sağ olun Tacizler Seyhan. Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili Tacizler Seyhan'la sistem güvenliğini konuştuk. Seçime giderken acaba oylar sonuçlara yansıyacak mı? En önemli mesele bu. Ben bir oy verdim. Sonuca yansıyacağını bilmem lazım. İçim rahat olması lazım. Bu konuda soru işaretleri var. Aslında bütün dünyada yapılan seçimlerde soru işaretleri gündeme getiriliyor ama Türkiye'de daha çok. İşin teknik boyutu bu, bir de psikolojik boyutu var. CHP'liler diyorlar ki bu meseleyi çok gündemde tutarak hayırcıların sandık başına gitmesini engellemeye çalışıyorlar. Psikolojik olarak bir mücadele veriyorlar. Çünkü sonuç ne olursa olsun, kim ne oy verirse versin evet çıkacak görüntüsü yaratılmaya çalışılıyor diyorlar. Diğer taraftaysa bu söylentilerin çıkacak olan evete ilişkin şaibe yaratmak amacıyla ortaya döküldüğü iddiası var. Ama takip etmek lazım. En azından teknik olarak o güvenliğe sahip olmakta büyük fayda var.
Twitter.com/bidebunudinle, Facebook.com/bidebunudinle.
Biraz yanı başımızdaki gelişmeleri konuşacağız ama Atlantik ötesine giderek Amerika Birleşik Devletleri'ne Trump koltuğa oturdu. O vaatle, seçim zamanında vaatleri vardı. Herkes uçuk buluyordu. O vaatleri tek tek yerine getirmeye başladı. Uçuk bulunan vaatlerin tamamını hem de. Bir de bölgeye ilişkin yeni bir takım planları var. Amerika'daki gelişmeleri yakından izleyen Selin Nasi ile konuşacağız. Gazeteci, Hürriyet Daily News ve Shalom yazarı. Selin Nasi hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Herkes merakla bekliyordu aslında değil mi? Bu Trump olur olmaz bilmem ne şu bu falan derken ya bu uçuyor böyle vaatler veriyor ama geldiği zaman müesses nizam bunlara izin vermez falan derken adam tek tek bütün söylediklerini yapıyor gibi görünüyor değil mi? Siz de bugün hızlı başladı diye bir köşe yazısı yazmışsınız evet zaten bununla ilgili.
Evet şöyle aslında evet hızlı başladı. Yemin töreninde de kendisi laf çok ama icraat yapmayan bir başkan tipi başkan dönemlerinin geride kaldığını ve kendisinin bir aksiyon adamı olacağını sözünü vermişti, işaretlerini vermişti. Hakikaten hızına yetişmek mümkün değil. Bir sürü genelgeye imza atıyor ve biz o genelgelerden de nasıl bir politika izleyeceğine dair önümüzü görmeye tahminlerde bulunmaya çalışıyoruz.
O genelgelerin içerikleri de çok önemli de ben orada verdiği pozla da ilgiliyim. Çok enteresan değil mi? Böyle çok kendine güvenli bak yaptım falan diye göstererek yapıyor bu işleri. İmzası böyle çok afilli falan.
Onun dışında hiç web sitesine girme şansınız oldu mu bilmiyorum ama ben öneririm dinleyicilerimize de seçmenlerine bir imzalattığı form, yani imzalamayı teşvik ettiği bir form var. Ben seçmeninin karşısında işte benim kampanyada verdiğim sözler, bu sözlerin arkasında duruyorum ve duracağım. Siz de seçmenim olarak bu formu imzalayın, bana destek verin ve beni bu şekilde kontrol edebilirsiniz de diyebilecek kadar hani aslında pazarlama dehası, yani çok evet hoş görünecek bir taktikle görüyorum, gözlemliyorum. Ama şimdi biz hani
içeriye bakalım.
Karar içeriye bakarsak, şimdi bu alınan kararların her biri politikaya dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi? Öncelikle bunun belirleyicilerinden bir tanesi, daha henüz Dışişleri Bakanı bildiğim kadarıyla Senato'dan onaylanmadı.
Evet.
Şimdi önce iç siyasi dengelerin bir oturması lazım. Yani kabinede bakanlar yerlerine bir otursunlar. Dış politikayı belirleyecek olan daha ağırlıkta Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı üçlüsü arasında gelişeceğini düşünüyorum ben. Hı hı. Şimdi bunlar bu kişilerin de daha önce Senato'daki toplantılarında, komite görüşmelerinde belirttikleri bir takım görüşler var. İşte NATO üzerine olsun, Rusya üzerine olsun, Çin'le ilişkiler veya Orta Doğu'da neler yapılacak. Bu konularda belirttikleri görüşler biraz Trump'ın işte kampanya döneminde başkan seçildikten sonra kamuoyuna verdiği demeçlerden biraz daha farklılaşıyor. Bu da bize hani bir denge mekanizması oluşabileceğini, belki Trump'ın çok uçuk bulduğumuz bir takım düşüncelerine dengelenebileceği işaretini veriyor. Yani ben en azından bu yönde algılıyorum.
Daha her şey bitmemiştir diyorsunuz. Evet, yani bir şey görelim bitmedi. Diyorsunuz. Şimdi, onun evet, oturması yetmez.
Evet, bunu birazcık görmemiz lazım. Ama şu anda Trump'ın yapmaya çalıştığı, bakın ben size söz verdiğim gibi hızlı başlıyorum ve ben burada iş yapacağım. İşte bakın el atacağım konulara da başladım diyor.
Sağlık meselesini kaldırdı değil mi? Mesela sağlık meselesini kaldırıyorum dedi. Yerinde ne var?
Şimdi henüz işte o çok büyük bir problem. Mesela yerine henüz daha yeni bir sağlık sigortası üzerine çalışılmadığı için yerine ne geleceği bilinmiyor. 20 milyon vatandaş yaklaşık. Şimdi Amerikalı vatandaş ilacımı alabilecek miyim? Ödediğim primlere ne olacak?
Kaygı.
Bunda herhangi bir bilgi sahibi değil. Evet, ne olacağını kimse bilmiyor. Adam diyabet diyelim ki.
Evet.
Ne yapacak? Yani hani acilen düzenli olarak kullanması gereken
ilaçlar
var. Böyle mağduriyet de var.
İş yapma biçimini göstermesi açısından enteresan. Bir taraftan da adam dedi ki Suriye'den, İran'dan, şuradan buradan verilmiş olsa bile vize adam istemiyorum. İşte vizeleri iptal ediyorum. Zor da verilecek. Biraz bir kendimize bakacağız dedi. Böyle bir karar da alabiliyor. Vaatleri sırasında da Müslümanların ülkeye girişini yasaklayacağım demişti. Yani bunun bunu da yapabiliyor. Yani o kadar da tepki görmüştü.
Şimdi Obama döneminden Türkiye, tabii ki Türk-Amerikan ilişkileri Obama döneminde bir hayli
zedelendi.
Sorun yaşadı. Evet, ve hani aşağıya iniş, ciddi bir hızlı düşüşler yaşadı ve son dönemde de bir süredir hele 15 Temmuz'dan bu yana daha sonra tabii Suriye politikasının neticesinde zaten Suriye'deki gelişmelere bağlı olarak bozulmuştu. Ama 15 Temmuz'dan beri daha da pekişti.
Yani
darbe girişiminin arkasında olabilecek güçler ve Fethullah Gülen'in iadesi meselesi üzerinden. Ve bu yüzden de Başkan Trump, yani bir kan değişikliği ve hatta Trump'ın gelişi daha bir umut vaat etti. Yani Obama ile ilişkilerimiz o kadar kötüydü ki şimdi inşallah Trump gelecek, düzelecek gibi bir mantık var. Ama aslında bu kadar basit de değil. Şimdi
pembe bir tablo yok yani ortada.
Evet. Yani şimdi evet, Trump belki yeni bir elle gelecek, yeni bir pazarlık ortaya koyacak masaya. Fakat bu pazarlıkta Türkiye'den de bir takım talepleri olacaktır. Şimdi bu pazarlığın neticesi Türkiye'nin çıkarlarına olacak mı olmayacak mı, bunu henüz kestirmek mümkün değil. Ama bir takım işaretleri okuduğumuzda, mesela Trump başkanlık döneminde Türkiye ile yaşanabilecek sıkıntı konu başlıkları, bir radikal İslam'a yaklaşımları, tüm İslam'ı radikal kabul etme ile eş değer neredeyse.
En önemli nokta Müslüman kardeşler değil mi? Yani Müslüman kardeşleri şu anda değil mi?
Evet.
Terör örgütü olarak ilan etme hususu.
Evet. Koskoca Rabia hareketiyle nasıl bir hani o dönemde yaşananı düşünün. Şimdi nasıl bir mesafe konulacak?
Yani bizi dinleyenler daha iyi anlasın diye söylüyorum. Mısır'da Mursi Müslüman kardeşler grubunun temsilcisi olarak
zaten,
Cumhurbaşkanı
evet,
olmuş.
Hareketin doğuş yeri Mısır'dı.
Evet, Mısır'dı. Ve orada da Mursi'ydi. Ve Mursi'ye Türkiye'nin verdiği destek ortada. Şimdi Amerika evet. Başkanı Müslüman kardeşleri doğrudan terörist örgüt
evet,
olarak ilan etmeye hazırlanıyor. Suriye'de de benzer bir takım yapılar var. O yapılarla Türkiye ilişki içinde, o zaman sistem nasıl işleyecek belli değil. Bir de Suriye'de güvenli bölge meselesi var. Mesela
evet,
Türkiye'nin duymak istediği şeydi o, ama o güvenli bölgeyi kim güvenli hale getirecek sorusu da var değil mi ortada biraz?
Şimdi güvenli bölge daha da çetrefilli bir konu. Şöyle ki, sizin de dediğiniz gibi güvenli bölge, öncelikle bu kararın içeriğini okuduğunuzda çok muğlak bir şekilde yazılmış. Şu an için daha hakikaten kimse tam net ne içerdiğini bilmiyor. Türk tarafı da aklı olarak temkinli yaklaşmış ki doğru bir tavır. Diyorlar ki üçüncü bir ülkede de bu güvenli bölge oluşturulabilir veya Suriye'nin içerisinde. Ama Suriye'nin içerisinde nerede güvenli bölge oluşturulacağı çok mühim. Olayların sıralamasına baktığımızda şimdi neydi? İşte Astana görüşmeleri oldu. Ardından işte bugün içerisinde bir anayasanın Suriye anayasasına Rusya tarafından sızdırılması durumu söz konusu. Bir başkanlık sistemi olacak ve Suriye'nin kurulacak olan Suriye Cumhuriyeti, Suriye Arap Cumhuriyeti olmayacak. Artık Suriye Cumhuriyeti olacak. Daha laik ve daha kapsayıcı bir devlet kurulacağı izlenimi veriliyor.
Bir de bir takım özellikler var mesela. PYD, evet, Türkiye Kürt, Terör Örgütü evet. Görünüyor. Ama
Suriyeli Kürtlere evet bir özellik verilmesi söz konusu.
Bu Rusya'nın hazırladığı anayasa. Arkasından,
Evet, bu Rusya'nın tasarı olarak sızdırılan Rusya tarafından bir anayasa taslağı. Şimdi hemen bunun arkasından Amerika'nın bir hamlesini görüyoruz. Güvenli bölge çıkışı. Acaba ikisi arasında bir bağlantı hakikaten olabilir mi? Yani bu güvenli bölge Suriyeli Kürtlerin bulunduğu yerlerin korunmasını içerecek. Ha, bunun dışında tabii ki sorular da var. Güvenli bölgenin uçuşa kapalı bölge, uçuşa yasaklı bölgeye evrilmesi söz konusu. Çünkü o güvenliği nasıl sağlayacaksınız? Karadan ve havadan. Şimdi havadan olduğu zaman hangi uçaklar, hangi koalisyon güçleri mi yapacak? Suriye'de rejimde mi destek verecek? Biz biliyoruz ki NATO ve Birleşmiş Milletler böyle bir misyonu üstlenmek istemedi. Bugüne kadar Türkiye hep bunun mücadelesini veriyordu. Kendine göre haklı olduğu taraflar da vardı çünkü ciddi bir mülteci yükü altındaydı. Ama öbür taraftan baktığınızda oraya yerleştirilecek olan grupların yarın bir gün bir direniş zemini hazırlaması ve oraya yerleştirilen sivillerin daha çok zarar görmesine yol açabilecek bir takım riskler de taşıyordu. O sebeple yani güvenli bölge için bir türlü maalesef Amerika Birleşik Devletleri ikna edilemedi. Şimdi Trump'tan böyle bir çıkış gelmesi hani belki ilk etapta sevindirici gibi görünebilir ama içinden acaba ne çıkacak? Arkasından ne çıkacak? Bunu birazcık bekleyip görmemiz gerekiyor.
Asıl mesele.
Benim okuduğum kadarıyla yani bu olay sıralamasına da baktığımda sanki biraz Astana sürecinden doğru ateşkes hatta arkasından Astana süreci ve işte Cenevre'ye evrilecek inşallah göreceğiz bakalım. Biraz Orta Doğu ve özellikle Suriye'de Amerika ile Rusya'nın bir varlık mücadelesi, varlık gösterme mücadelesi olarak okuyorum ben. Çünkü Astana görüşmelerinde acaba Amerika saf dışı mı edildi diye bir tartışma ortaya çıkmıştı. Nitekim işte Kazakistan Büyükelçisi ile temsil edildi dolaylı olarak.
Gözlemci Amerika. Statüsünde.
Evet, gözlemci statüsünde gönderdi. Hani şöyle de yorumlayanlar da oldu. Zaten hani Amerika nihai barış görüşmelerinin Cenevre süreci sonucunda ortaya çıkacağını düşünüyor. Ben zaten oyundayım diyor diyenler de oldu. Ama bir taraftan baktığınızda zaten hani Rusya kendini daha sağlam bir aktör olarak gösterdi. Yani agresif demek istemiyorum ama yani gücünü çok net bir şekilde ortaya koyarak.
Tabii canım anayasa taslağı hazırlıyor yani artık daha bir ötesi
ben evet müttefiklerimi orada sonuna kadar korudum. Bakın yıkılmakta olan bir rejimi de ayağa kaldırdım ve arkasındayım diyebildiği için hani prestij açısından sağlam durumda. Dolayısıyla ben bunu birazcık 2-3 arasındaki oyun kurma mücadelesi
yeni
olarak
yeni bir strateji diyorum. Gibi görünüyor. Şimdi
Türkiye için pardon bir de şunu söyleyeyim. Buyurun. Türkiye için tabii zor bir durum çünkü Türkiye Rusya'ya özellikle bu 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaklaştı. Hani bu yaklaşması bir bakıma iyiydi fakat bu dengeyi nasıl kuracak Amerika Rusya arasında? Eğer istemediği bir şekilde ortaya güvenli bölge çıkarsa veya işte bugün güvenli bölgeye Rusya'nın da bir tepkisi oldu. Amerika eğer bir güvenli bölge oluşturmak istiyorsa sonuçlarını iyi düşünmeli diye. Şimdi böyle bir çıkış, böyle bir zıtlaşma olduğunda meydana geldiğinde Rusya ile Amerika arasında Türkiye hangi tarafı seçecek veya o dengeleri nasıl koruyacak?
Burası
en büyük sorun yani şu anda sınavı bu olacak. Son, gibi gözüküyor.
Son 1-2 dakikamız buyurun. Kaldı ama bir konuda da fikrinizi almak buyurun. İsterim. Koltuğa oturur oturmaz aradığı ilk liderlerden birisi de Sisi oldu. Mısır'la iş yapacağının aslında aslında göstergesi bu ya da Mısır'daki
yönetimi
desteği.
Demek ki işte hemen arkasından da Müslüman kardeşler kararı geldi. Yani
kararı geldi veya işte evet süreç başladı. Evet. Türkiye'den de aslında Trump'la bir iletişim kurma çabası olduğunu biliyoruz ama o çaba gerçekleşmedi. Bu süre uzadıkça orada kaygıların arttığına mı şahit olacağız biz Türkiye-Amerika ilişkilerinde sizce?
Emin değilim doğrusunu isterseniz. Yani şimdi basına sızanla arka plandaki diplomatik gelişmeleri bilmemize imkan yok. O yüzden yani bu konuda tam net bir şey söylemek istemiyorum doğrusunu isterseniz. Ben ilişkilerin şu anda Trump'la kötü olduğunu da düşünmüyorum. Yani sadece bir gelişme aşamasında bakalım ne şekilde evrilecek. Bunu birazcık hani daha henüz erken ama bir şeyler yapmaya çalıştıklarından eminim. Yani bir şekilde Türkiye kendisini ortaya koymak istiyor. Tabii hep şununla kıyaslıyor. Yani Obama'nın Kanada sonrasında ilk yurt dışı seyahati Türkiye'ydi. Yani o zaman tabii model ülkeydi Türkiye. Hani böyle bir konjonktür vardı. Şimdi öyle bir durum yok. Bakalım nasıl evrilecek. Yani bir de aslında Trump'tan bu kadar beklenti varken tabii belki hani o kıyaslama birazcık da sönük gösteriyor durumu. Halbuki ben çok şu anda bir sorun görmüyorum. Bakalım yani işte bu Müslüman kardeşler kararından nasıl bir tepki gelecek? Eğer hakikaten terörist ilan eder, terör listesini alırlarsa veya işte bu güvenli bölgenin arkasından çıkacak olan duruma göre Türkiye kendini nasıl konumlandıracak? Belki o zaman görüşmelerin gecikmesi veya hani hangi tarihe alınacağını bir daha üzerinde yorumlamakta fayda görüyorum.
Daha oluşma aşamasında diyoruz. Evet, doğum aşamasında diyoruz.
O nedenle ama hıza yetişmek mümkün değil. Çok hızlı geçiyor.
Çok hızlı geçiyor. Çok teşekkür ediyoruz Selin Nasi.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Hürriyet News ve Şalom yazarı Selin Nasi ile konuştuk efendim. Hem Trump'ın o hızını hem Türkiye'ye etkilerini. Eskiden yani Clinton'ın o PYD'ye silah desteği vereceğim açıklamasından sonra seçim döneminde Türkiye hep Trump'a doğru biraz daha meyilli gibi bir görüntü var. Trump kazanınca da sevindi aslında. Özellikle hükümete yakın duran bazı kesimlerin sevindiğini gördük ama bugün biraz daha mesafeli duruyorlar. Ne oluyor diye bakıyorlar. Anladığımız kadarıyla oradan gelecek tepkiler önemli ve Türkiye ile kurulacak ilişki bu ilişkinin şu anda nasıl olacağını bence Dışişleri Bakanlığı dahil olmak üzere kimse bilmiyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bitireceğiz yavaş yavaş ama şu Çevre Bakanı'nın açıklamasını sizlerle paylaşmak isterim. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özsaseki özellikle İstanbulluları çok ciddi bir uyarı dile getirdi. Yani bir bakan bunu söyleyen İstanbul depremiyle ilgili yaptığı açıklamasını İstanbul'da Kartal'dan başlayarak Beykoz'a doğru Sarıyer'den başlayarak Avcılar'a ve Büyükçekmece'ye doğru deprem riskinin yüksek olduğunu söylüyor Bakan Özsaseki. Özellikle en büyük risk İstanbul'da 4 fay kırığı var 4'ünün de zamanı dolmuş fay kırıklarının hepsi her an patlayabilir 7 milyon bina yenilenmeli diyor 7 milyon bina şimdi zaman zaman konuşuyoruz biz bunu ama devlet olarak böyle bir açıklama yapıyor Çevre Bakanı. Devlet olarak bu açıklamayı yapılırken 99 depreminden sonra İstanbul'da birçok toplanma merkezi vardı. Şu anda onların tamamında hemen hemen binalar yükselmiş durumda. Binaların yenilenmesi işte onlarla ilgili çalışmalar vardı. Bunlar unutulmuş durumda. Çok zaman geçti. 99-2016 yaklaşık işte 20 yıl civarında bir zaman ve o 20 yılda yapılamayanlar var. Yine maalesef korkutan açıklamalar var. Umarız bu sefer işler sıkı tutulur ve sadece rant için yapılmaz bu yenilemeler. Gerçekten depreme önlemek için yapılır diyelim ve bugün de noktayı koyalım. Renan Bilek'le bitireceğiz. Necdet Bey öyle uygun görmüş. Benim Hayatım parçanın ismi. Biz yarın burada olacağız saat 17.30'da. Gece 12'de programın RSFM'de tekrarı var. Bir de bunu izle.com adresinde de YouTube kaydımıza ulaşabilirsiniz. İyi bir gün geçirin diyelim. Hoşçakalın.
Sabah kalktığınızda belki de belki de çoktan ölmüş olacağım. Elime gözüme dilime yabancı yabancı kendime yabancı bir halde. Sabah kalktığınızda belki de belki de çoktan ölmüş olacağım. Elime gözüme dilime yabancı yabancı kendime yabancı bir halde. Az yaşıyorum en çok da ve yalnızım bir
Yavuz Ohan'dan Bir de Bunu Dinle sona erdi.